Ayrım 3. Duruşma. Yargıç. Öğleden sonra görülecek dava dosyalarını diğerlerinden ayırıp masanın sağ tarafına koydu. Kolunu kaldıracak hali yoktu. Yorgunluğunun yanı sıra başı ağrıyor, böbreği sızlıyordu. Saçlarının beyazı diplerden iki parmak uzamıştı. Kan çanağını andıran gözleriyle bakımsızdı, bezgindi. Dün geceyi yine uykusuz geçirmişti. Annesi saat 2'ye doğru inlemeye, 3'ten sonra da bağırmaya başlamıştı yan odada. Her zaman böyle oluyordu. Bağırmaya başlamadan önce 1 saate yakın dayanıyordu yaşlı kadın. Sonra direnci tükenince Tanrı ile hesaplaşmaya başlıyordu avaz avaz. Saliha ellerini kulaklarına bastırıyor, başını yastığın altına sokuyordu. Yanında yatan kocası hiçbir şey duymazdı oysa. Bir yarım rakıyı dikip bitirdikten sonra zıbarıp horultularla uyurdu. Annesi her işte bir hayır vardır derdi hep. Saliha ayyaşlığın bir hayır olabileceğine hiç inanmamıştı ama işte yine annesi haklı çıkıyordu. Kocasının sabaha kadar küp gibi uyuması annesinin sesli hesaplaşmalarını duymasından daha hayırlıydı. Çığlıkları sadece o işitiyordu. Önce kulağında sonra yüreğinde duyuyor derken tüm hücreleriyle algılamaya başlıyordu bu dayanılmaz acının sesli göstergesini. Saliha o zaman kalkıp mutfağa geçiyor, kafasına hiçbir şeyin girmeyeceğini bildiği halde dosyalarını incelemeye çalışıyordu. Yıllar önce kocasının içkiye düşkünlüğünden şikayet ederken beterin de beteri var demişti annesi. Annesi hep darbu meselelerle konuşurdu. Bunun beteri olmaz diye bağırmıştı Saliha. Uzun vadede yine anne haklı çıkmıştı. Ayyaş bir kocadan bin beterdi, onulmaz acılarla sabaha kadar haykıran kanserli bir anne. Önündeki tozlu dosya yığınına ürpererek baktı. Duruşmalar başlamak üzereydi. Çatlıyordu başı. Kalemden Ayten kapıyı tıklatıp başını uzattı içeri. Bugün yine o kızın duruşması var hakim hanım. Hangi kızın? Kalemde bayılan kız var ya, hani o velayet davası. Cübbemi getiriver Ayten dedi. Ayten kapıda bir süre oyalandı. Ne bakıyorsun öyle aval aval? Bana bakıyor diye düşündü Saliha. Yüzümün niye bu kadar çökük, cildimin niye böyle pörsük olduğunu merak ediyordur. Günlerdir uykusuz olduğumu bilmiyor. Böbrek sancımı, ayyaş kocamı, kanserli annemi de bilmiyor. Ben onun gözünde hırçın, yorgun, geçkin bir hakim karıyım. Koca bulamadı, evde kaldı diye üzülüyor. Ne kadar şanslı olduğunun farkında değil aptal. Ben belamı 20'lerimde daha fakültedeyken bulmuştum. Beni ilk öptüğü gün içim boşalıp akmıştı, aklım başımdan uçmuş çok uzaklara gitmişti. Uzaklara giden aklım bir uçağın kanatlarına takılıp geri dönmüyordu. Saliha bir havacı ile sevişiyor dedikodularını annem de duymuştu. İmtihanlarımı niye veremediğimi ve eve geç dönüşlerimin nedenlerini biliyordu artık. Havacıdan koca olmaz demişti. Koca dediğin her akşam evine dönen ve ayakları yerde olan adamdır. Havalarda gezenler havai olur. İçimi bayıltırdı annem. Cübbeyi getirdi Ayten, yalvaran gözlerle baktı yargıca. Hayır kızım, seni duruşma salonunda görmeyeyim, hemen odana dön. Eprimiş solmuş kara cübbeyi geçirdi sırtına, parmaklarını saçların içine sokup kabartmaya çalıştı. Gözlüklerini çıkarıp eline aldı, ağır ağır kalktı yerinden. Kızların yüzüne bakmadan kalemden geçip 10. Asiye'nin duruşma salonuna girdi. Mübaşir ilk duruşmanın davacı ve davalısını çağırıyordu bet sesiyle. Duruşma salonu kalabalıktı, kız da oradaydı her zamanki gibi. Tek bir duruşma kaçırmamıştı. Her seferinde geliyor, gözlerini dikip hiç ayırmadan yargıca bakıyordu. Saliha onu ilk gördüğü günü anımsadı. Odasını fırtına gibi dalan bir kız. Rüzgarda savrulmuş gibi saçı, üstü, başı darma duman bir çocuk. Bu kararı yazan hakim siz misiniz? Ne hakla verirsiniz bu kararı? Çabuk çıkın odamdan. Burada bulunmaya hakkınız yok. Kız elindeki yarım sayfalık kağıt parçasını burnuna doğru uzatıyor. Göz ucuyla görüyor Saliha. Bir tedbir kararı bu. Çıkın dedim size. Kız oralı değil. Nefes almadan konuşuyor. Gözyaşları ve sümükleri durmaksızın akıyor. Yüzüme bakın hakim hanım. Ben çocuğunu ölüm tehlikesine atacak birine. Hele hele bir orospuya benziyor muyum? Bakın bana. Suç işlemektesiniz kızım. Gitmezseniz hakkınızda zabıt tutturur. Zorla attırırım sizi. Kız kağıdı burnunun ucunda sallamaya devam ediyor. Burada benim çocuğumun önünde seviştiğim, onun nafakasını sevgililerimle yediğim yazılı. Nasıl yazdınız bunu araştırmadan etmeden? Anlıyor Saliha. Avukat Şükrü'nün davası bu. Geçenlerde odasına gelmiş, annenin ilaçlarını getirtebilmenin bir yolunu buldum demişti sırıtarak. Bir müvekkilim var, sık sık Fransa'ya gidiyor iş icabı. Türkiye'de hiçbir şey bulunmuyor o yıllarda. Vitamin hapı bile yok. Nerede kalmış kanser ilacı? Saliha bulabilirse kara borsadan bir maaşa 2 kutu alabiliyor ancak. İyi de şu ara hazırda param yok. Para isteyen oldu mu senden? Hele ilaçlar bir gelsin gerisi kolay. İlacın faturası bir tedbir kararı. Adam boşandığı eşine bıraktığı çocuğunu istiyor. Zaten anne çocuğa bakamıyor. Zaten anne bir alem. Zaten bütün imkanlar adamın elinde. Zaten. Saliha yazıyor kararı. Elleri titriyor. Yıllarca onuruyla çalışmış, leke sürdürmemiş adına. Sürdürmemiş de ne olmuş? Anasının ilacını alacak parası yok. Oysa Şükran'ın namı adliyede biliniyor. Davalarını istediği hakimlere düşürtür. Herkes bu yüzü aşırı boyalı, sirk maskaralarına benzeyen kadından nefret eder ama nereden geldiğini bilmedikleri gücünden de korkarlar. Çok kötü rüyalar görüyor o gece Saliha. Rüşvet yemekten tutuklanmış, ter içinde uyanıp fırlıyor yataktan bir sigara yakıyor. Bu dava ticaret davası değil, alt tarafı velayet davası. Karşılığında para da almıyor. Birkaç kutu ilaca rüşvet mi denir? Güneş doğuyor. Gün ışıyınca her şey daha olumlu gözüküyor nedense. Bakın kızım diyor Saliha sabırla, bir itirazınız varsa dilekçe yazıp kaleme bırakın. Yargıcın odasına girmek yasaktır. Kızın yüzü mum gibi beyaz. Masanın kenarını kavrayan ellerinin gevşediğini görüyor Saliha. Bacaklarının aşağı kıpkırmızı bir deri akıyor kızın. Bir kan gölünün ortasına hiçbir yere çarpmadan bir tüy gibi yumuşacık iniyor, iniyor. Koşuşmalar. Kalemden odaya doluşan sekreter kızlar. Çabuk bir doktor bulun diyor Saliha. Mübaşir Hasan nerede? Hasan olmaz diyor Ayten sertçe. Ayıp olur. Çağırmayın kimseyi. Bende pamuk var. Kendine gelen kızı sekreterler kaleme taşıyorlar. Masasının üzerine avukat Şükran'ın sabah bıraktığı iki kutu ilacı alıp aceleyle çekmeceye atıyor Saliha. Artık bu dava 10. Asli Hukuk'un en ilgi çeken davalarından biri. Kalemdeki kızlar duruşmaları izlemek istiyorlar. Bir davanın neticeye bağlanamadan niye bu kadar uzadığına, niye her bir celsenin arasına 3-4 ay gibi uzun süreler konduğuna akıl erdiremiyorlar. Saliha gözlerini kendinden ayırmadan kıza bakıyor. Bu kez bakışlarında hiçbir anlam yok kızın, bomboş. Oysa 10 gün önce kapısının önünde bulduğu kızın gözleri böyle değildi. O gün kızın gözleri de, elleri, omuzları, sesi gibi ağlamaklıydı. Sabahın 7:30'unda çay suyunu koymaya gidiyordu kapı çalındığında. Annesi yeni dalmış, kocası henüz uyanmamıştı. Kapıcı aylık istemeye geldi diye düşünmüştü. Kapıda bir kız. Hayır, bir kız değil, o kız. Günaydın hakim hanım diyor. Adliyede olmaz dediniz, evinize geldim. Beni sözüm bitene kadar dinleyin lütfen. Sokak itleri gibi ayağını kapının arasına sokmuş, kapıyı kapatamıyor Saliha. Bu yaptığınıza terbiyesizlik derler. Açıyor kapıyı. Sigara ve içki kokulu hole alıyor kızı. Kız ürkek ürkek masanın etrafındaki iskemlelerden birine ilişiyor. Sizden ne nafaka, ne tazminat, hiçbir şey istemiyorum. Bana çocuğumu verin, hepsi bu. Gelen şahitlerin ifadelerine göre, hepsi yalancı şahit onların. Bunca tecrübenizle farkına varamadınız mı? Saliha önüne eğiyor başını. Eve erkekleri alıp seviştiğimi söyleyen hizmetçiye Maçka'da tostçu büfesi açması için para verdiler diyor kız. Annesi uykusunda inliyor. Bir bardak çay içer miydiniz diyor Saliha. Saliha kızın bir beton duvar gibi duyarsız ve sert gözlerine bakıyor irkilerek. Oysa ne çok yardımcı olmaya çalıştı o gün. Bakın yavrum bile dedi. Karşı taraf sizin aleyhinize sürüyle şahit ve delil getiriyor. Yalan da olsa dosyaya yazılanlar bunlar. Sizin de aynı ağır suçlamalarla saldırmanız gerekir. Siz inanıyor musunuz onların söylediklerine? Önemli olan benim neye inandığım değil. Dava sonucunu benim inançlarım değil. Dosyada yazılı olanlar saptar. Derin bir nefes çekiyor Saliha. Kusura bakmayın kızım ama bula bula bu adamı mı buldunuz koca diye. Önüne bakıyor kız. Yüzü bembeyaz. Aman bir de burada bayılma diyor Saliha içinden. İçimi daraltıyorsun. Ben de aynı hatayı yaptım senin gibi. Bir serserinin kahrını çekip duruyorum. Boşanmaya kalktın mı? Sen kim oluyorsun da kafa tutuyorsun dünyaya? Ne kadar iyi bir anne olduğunuzu tekrar edip durmanız yeterli değil davayı kazanmanız için diyor Saliha. Ağır suçlamalar getirin onlar gibi. Size daha fazla açık veremem. Gidin artık. Kızın şahitlerinin hepsi gelmiş, bir emekli öğretmen, bir okul arkadaşı ve aile doktorları. Yine beceremedi bu kız diye düşünüyor Saliha. Boşanma davalarıyla hiç ilgili olmayan ticaret hukukçusu Füreyya Hanım, esmer yüzü büsbütün kararmış, Şükran'ın abartılı iddialarını dinliyor alaycı bir gülümsemeyle. Kızın şahitleri ise papağan gibi annenin çocuğuna olan sevgisini, ilgisini anlatıyorlar. Bir el yüreğini sıkıp daraltıyor Saliha'nın. Gözleriyle sorguluyor kızı. Kız da gözleriyle yanıtlıyor hakimi. Bu oyunda yokum, sizin silahlarınızla savaşacak kadar alçalamıyorum diyor sanki. Saliha tedbiri kaldırmamakla birlikte anneye çocuğunu haftada iki kere görme hakkı tanıyan kararı yazdırıyor. Şükran'ın delici bakışları. Nah alırsın bir daha ilaçlarını der gibi. Kızın gözlerinde ise derin bir nefret var. Ne İsa'ya ne Musa'ya yarınabiliyor Salya. Ama şu anda hiçbir şey umurunda değil. İlaçlar bile. Başı çatlıyor ağrıdan. Evine gidip yatağına uzanmak ve uyumak istiyor o kadar. Duruşma 2 ay sonrasına erteleniyor. Mübaşir bir sonraki duruşmanın davacısını çağırırken Salya hiç tanımadığı yüzlerce insanın kürsüye yığılmış kavgalarına, hesaplaşmalarına uzatıyor elini. En üstteki dosyayı çekip önüne koyuyor. Çocuk. Çocuk rüyasında boğazda bir evin bahçesinde peşinde bir kurt köpeği salıncağının asılı olduğu çam ağacına doğru koşuyor. Birden kulaklarında Marie'nin sesi. Rüyasını bir kez daha yaşayabilmek için sımsıkı yumuyor gözlerini. Marie rahat vermez artık. Marie babasının evinde ona bakan Ermeni dadının adı. Onu her sabah tatlı sözcüklerle uyandırır, ılık sütünü getirir, giysilerini giydirir, saçını tarar. Çocuk Marie'den en güzel rüyalarını böldüğü ve bir zamanlar annesinin yaptığı işleri onun yerine yaptığı için ölesiye nefret eder. Bu Marie ölse, balkondan aşağı düşse ya da bir arabanın altında kalsa ona bakmak için annesinin eve döneceğinden emin. Babaannesi istediği kadar annen seni sevseydi böyle bırakıp gitmezdi desin. O annesini evden uzaklaştıran unsurun Marie olduğuna bütün kalbiyle inanıyor. Çocuk gözlerini sımsıkı kapasa da rüya bitti. Artık o annesinin değil babasının evinde, oyuncak dolu odasında. Kocaman sarı kamyonu, son model kırmızı arabası, ayıları, tavşanları, legoları, askerleri, boyaları onu bekliyorlar. Babaannesi hemen her gün yeni bir oyuncakla geliyor ve ona bir şeyler anlatıyor. Eğer hakim teyze bir gün ona kimi daha çok seviyorsun, kiminle oturmak istiyorsun diye sorarsa, tüm oyuncaklarını ve kırmızı arabasını alanın babası olduğunu ve ancak babasının evinde böyle güzel oyuncakları olabileceğini söyleyip duruyor. Çocuk oyuncaklarını ve kırmızı arabasını sevdiği kadar annesiyle babasını da seviyor. Hepsini birden istiyor aslında. Annesi, babası ve oyuncakları aynı evde olsunlar ama o evde Marie bulunmasın. Onu yatağından çıkarmaya çalışan Marie'ye tüm gücüyle bir yumruk savuruyor. Bir süredir annesi onu almaya başladı. Apartmanın kapısına gelip bekliyor. Marie dil çıkarıp annesine koşuyor. Sımsıkı sarılıyor ona. Hiç de doğru değil annesinin onu sevmediği. Çocuk annesinin bedeninden taşıp kendini sarmalayan sevgi selinin bal gibi farkında. Bazen tüm oyuncaklarından vazgeçip annesinin yanına gitmek istiyor. Acaba kırmızı arabasını birlikte götürmesine izin vermezler mi? Annesi bahçeli bir evde yaşıyor. Köpeği de var. Kocaman bir mutfakta yemek yiyorlar. Bunu babaannesine anlattığı zaman zavallı, demek bir yemek odası bile yok demişti. Tuhaf bir içgüdüyle babaannesinden pek çok şeyi saklamaya başlıyor. Annesini özlediğini, evindeki köpekle dostluk kurduğunu ve onun bahçesinde çamurlara bulanarak oynarken çılgınca eğlendiğini hep saklıyor. Bu içgüdüsel korunma tavırlarına yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor. Büyümüş de küçülmüş gibi dursa da küçücük bir çocuk o. Bahçede oynamaya bayılıyor ama bu kez anneannesi rahat vermiyor. Devamlı tepesinde, aman yavrum dikkat et, düşer uf olursun, sonra seni bir daha annene yollamazlar. Çocuk düşüp uf olursa neden annesini bir daha göremeyeceğini anlayamıyor ama düşmemek için dikkat kesiliyor, bütün rahatı kaçıyor. Kendine sürekli anlamsız bir şeyler anlatan babaannesinin, anneannesinin ve Marie'nin olamayacağı bir dünya kuruyor kafasında. Annesine gittiği günler birlikte çimenlerin üstünde yuvarlanıyor, ıhlamur topluyor, salıncakta sallanıyor, sonra da kocaman mutfakta kahvaltı ediyorlar. Hava kararmaya yüz tutunca içine bir daralma geliyor çocuğun. Havanın kararması babaannenin arabasının onu almaya gelmesi demek. Bir hayvan gibi kulakları tetikte bekliyor, motor sesini duyar duymaz koşup yukarı kattaki odalardan birinde yatağın altına saklanıyor. Her yerde arıyorlar çocuğu, odalara girip çıkıyor, bahçede dört dönüyorlar. Çocuk karanlık odada, yatağın altında hiç kıpırdamadan yatıyor. Adını çağıran sesleri duyuyor uzaklardan, annesinin yalvarmalarına bile yanıt vermiyor. Sonunda buluyorlar onu. Yatağın en ucuna kaçıyor, onu oradan çıkarmaya çalışanlara tüm gücüyle karşı koyuyor, hepsini iteliyor, tekmeliyor ve avaz avaz bağırıyor. Annesi yerde sürünerek yanına geliyor, onu kollarıyla sarıyor, bir süre öyle kalıyorlar. Çocuk sabaha kadar bu yatağın altında annesinin kollarında yatmak istiyor ama hiçbir şey söylemiyor. Çünkü babaannesi dedi ki annesiyle kalırsa bir daha hiç oyuncağı olmayacak. Oysa çocuk oyuncakları da olsun istiyor. Annesi söz veriyor. Oradan çıkacak olursa babasına telefon edip akşam yemeğinde birlikte yemeleri için izin alacak. Üstü başı toz içinde çıkıyor yatağın altından. Kanter içinde, saçları sırılsıklam, yanaklarında gözyaşından dereler. Allah'ın belası, Marie şoförle birlikte onu almaya gelmiş. Tozlarını silkelemeye çalışıyor. Bir tekme savuruyor Marie'ye. Annesini telefonda konuşurken zaman zaman yükselen hırçın sesini duyuyor aşağı kattan. Marie bilgiç bilgiç, izin vermeyeceklerini biliyordum diyor ve bir tekme daha yiyor dizlerini. Yukarı gelen annesinin yüzü perişan, sesi kırık dökük. Yeniden ağlamaya başlıyor çocuk. Niye yemeğe kalamadığını, niye burada yatamadığını sormak istiyor ama sormuyor. Annesini itip merdivenlerden aşağı koşuyor. Onu çok üzdüğünü bile bile yapıyor bunu. Madem kendi içinde bir yer fena acıyor, annesinin de acısın. Tuhaf bir zevk duyuyor annesini üzmekten. Çocuk önde, diğerleri arkada aşağı iniyorlar. Evden kimseye veda etmeden çıkıyor. Ona izin vermeyen babasına küs, babasına boyun eğen annesine küs, nefret ettiği Marie'ye küs, tüm dünyaya küs, arabaya yürüyor. Birazdan götürüleceği evde annesi yok ama oyuncakları var. Çocuk şu anda tüm oyuncaklarından, kırmızı arabasından bile nefret ediyor. Hatta anneannesinden, babaannesinden, babasından ve annesinden de. Eve gider gitmez ilk işi bütün oyuncaklarını kırmak olacak. Bir gün o hakim teyze en çok kimi sevdiğini sorarsa hiç kimseyi diyecek. Arabanın arka koltuğunda savaşmaktan ve bağırmaktan yorgun düşmüş küçük bedeni fırtına sonrasının ölü dalgaları gibi kuru hıçkırıklarla sarsılırken başı Marie'nin dizlerine düşüp uyuyakalıyor. Anne, ben burada ne arıyorum? Kim bu insanlar? Benim hakkımda yatak odası bilgileri veren bu adam da kim? Eğer bu bir kabus değilse kötü bir rüya görmüyorsam hiç tanımadığım bir adam, geceleri içki ve kumardan baş kaldıramadığım için 12'den önce uyanamadığımı ve bu nedenle çocuğuma bakamadığımı anlatıyor. Her sabah balık pazarından taze ciğer alıp eve getirdiğinde beni yatakta buluyormuş. Bu adam patronun dükkanında satıcı, patronun oğlu benim eski kocam. Kara cübbesinin içinde canından bezmiş, yorgun ve ilgisiz hakim, aşçısı, hizmetçisi olan eve dükkandaki satıcı niye ciğer götürsün diye sormuyor bile. Lafa karışmak istediğinde Füreyya Hanım eteğimi çekiştirip susturuyor beni. Davayı ben savunacaksam onu niye tutmuşum? Sakinleşmeye çalışıyorum. Aslında memnun bile olmalıyım çünkü karşı tarafın avukatı getireceğini söylediği randevu evi madamını bu celsiye de getirmedi. Bu kabus nasıl başladı? Bu kabus bir yaz sonu, çocuğumu alma vakti geldiğinde eski kayınvalidemin Suadiye'deki köşküne telefon etmemle başladı. Saygılı olmaya özen göstererek, çocuğun odası hazır, ne zaman uygun bulursanız yollayın, havalar çok güzel gidiyor, isterseniz şehre inmenizi bekleyelim dedim kayınvalideme. Ne şehre inmeden ne de indikten sonra çocuk artık gelmeyecek, hep bizde kalacak, tedbir kararı aldırdık dedi. Füreyya Hanım'ı bulmaya çalışıyorum deliler gibi. Yazlıktaymış, daha dönmemiş. Bir bakkal numarası bulabiliyorum sonunda. Yalvarıyorum elin bakkalına. 20 dakika sonra yine arayacağım. Füreyya Hanım'ı çağırmış olsun oraya diye. Füreyya Hanım babamın gençlik arkadaşı. Eşin, dostun, Füreyya ticaret avukatıdır. Boşanmalara bakamaz demesine karşın tutturdu babam. Karşı tarafın satın alamayacağı birini tutalım diye. Tazminat istemiyordum, nafaka istemiyordum. Ne diye çatışacaktı ki karşı tarafla? Yine de kıramadım babamı. Yüreğime indirdin diyor Füreyya Hanım. Babana bir şey oldu sandım. Sakinleş de öyle anlat. Ellerim, dizlerim, sesim, her tarafım titriyor. Tedbir kararı mı dedin sen? Füreyya Hanım'ın sesi tını değiştiriyor. Fırla hemen, adliyeye koş. O kararı bul. Çarşamba sabahı büromda buluşalım. Çantamı kapıyorum aceleyle. Üstümde ne var? Etek mi, pantolon mu? Farkında bile değilim. Tanrım, taksi yok. İlk gelen minibüse atıyorum kendimi. Ter içindeyim. Saçlarımın diplerinden alevler çıkıyor. Asliye hukukta kalem kalem dolaşıyorum. 10. kalemde buluyorum kararı. Küçücük bir kağıt parçası. Tam bir sayfa bile değil. Okuyorum. Harfler, kelimeler işlevini yitiriyor. Tekrar tekrar okuyorum. Kim bilir kaçıncı okuyuşta anlar gibiyim. Çocuğunun önünde sevişmelerde bulunduğundan, çocuk aç, bakımsız ve ölüm tehlikesinde olduğundan, kendi çığlığım kulaklarımda yankılanıyor. Kim yazdı bunu? İnsanlar tuhaf tuhaf yüzüme bakıyorlar. Biri eliyle işaret ediyor. Na, şu odadaki hakim. Odaya dalıyorum, itirazlar yükseliyor ama artık beni kimse tutamaz. Karşımda bana hemen dışarı çıkmamı söyleyen kadın, gözlüklerin üstünden yüzüme bakıyor. Hain gözlü, yorgun, duygusuz, ilgisiz bir yaşlı kadın bu. Tedbir kararı böyle konur kızım diyor sakin sakin. Şahit ve soruşturma gerektirmez. Onlar arkadan gelir. İtirazınız varsa dilekçe yazıp kaleme bırakın. Çocuğumla ben satılmak üzere birer mülk müyüz? Kaçırılmakta olan meta mıyız? İki insanız biz. Avaz avaz bağırıyorum. Akan gözyaşlarımın, sümüklerimin farkında bile değilim. Kadın da bağırıyor. Neler dediğini duymuyorum. İçimden bir şey kopup karın boşluğuma akmaya başlıyor sıcak sıcak. İnsan sevgim, inançlarım, umutlarım belimin aşağısında bir yerlerde bedenimi terk ediyorlar. Hiçbir şey görmüyorum, işitmiyorum. Beyazlıklar içindeyim. Ben öldüm. Etrafımda kadınlar var. Kolonya serpiyorlar yüzüme. Neredeyim? Burası kalem diyorlar. Biri kolonyalı pamukla bacaklarımı siliyor. Fenalık geçirdin, hamile filan olmayasın. Bir diğeri su içiriyor. Aşırı sinirden zamansız geldi herhalde. Kalem kağıt getiriyorlar, yazacaklarımı dikte ediyorlar. Dilekçemi hemen orada yazıyorum. Etrafımdaki kadın dayanışmasına karşın büyük tehlikedeyim. Birileri en adi, en korkunç yollarla çocuğumu çalmaya kalkışıyor benden. Kabus yeniden başladı. Git karşı tarafın avukatıyla konuş. İnsanlar konuşa konuşa anlaşır diyor arkadaşlarım. Boyalı rüküş kadının karşısında oturuyorum. Seni nasıl bir savaşın beklediğini anlatayım diyor. Çocuk küçük. Onu senden alabilmem için ya deli ya da verem raporun lazım. Her ikisi de olmadığına göre senin çocuk büyütemeyecek kadar hafif bir kadın olduğunu ispata çalışacağım. Gerekirse abanozdan mama bile getirtirim. Her şeyin bir fiyatı var. Gel rezil olmadan kendi rızanla ver çocuğu. Hayır, bu kez kanama geçirmeyeceğim, ağlamayacağım, bayılmayacağım, kusmayacağım da. Şu oturduğum yerden kalkıp bacaklarım titremeden kapıya kadar gideceğim. Tanrım, bana sarsılmadan yürüyebilecek gücü ver. 20 gün sonra Füreyya Hanım'la duruşmadayız. Sanıyorum ki yargıç, bir yanlışlık olmuş kızım, al çocuğunu evine götür diyecek. 3 şahidin biri dükkandaki satıcı, diğeri boşanmadan önce tuttuğumuz dadı, 3.'sü de bir polis memuru. Dadı, kocam işe gidince benim eve erkek aldığımı, polisle çocuğumu sokakta başıboş dolaşırken bulup babasına götürdüğünü anlatıyor. Polisi hatırlıyor gibiyim, kayınvalidemin yurt dışı dönüşlerinde böyle sümük suratlı sıska polisler karşılardı onu. Bir gülme tutuyor beni. Dışarı çıkın diyor yargıç. Duygusuz, hain cadı. Dışarıdaki banklardan birine çöküyorum. Bu yargıç bir kadın, bir insan. Yorgun, bıkkın ve duygusuz da olsa bir insan bu. Ona ulaşmalıyım, ona erişmeliyim. Duruşma diğer şahitlerin dinlenmesi için 3 ay sonrayı atılıyor. Çocuğumun üstünden tedbir kaldırılmadı. 3. ayrımın sonu. Sayfa 48.